Bugün aslında bambaşka güncel bir konu seçtim. Aslında sadece bayanları değil, erkekleri de ilgilendiren bir konu. Ben tatile gitmeden önce, tatile girmeden önce biz her sene Ağustos'u biliyorsunuz kapatıyoruz ya. Herkes Türkiye'ye gidiyor, sağa sola tatile gidiyorlar. Zaten 25-30 kişilik bir cemaatiz, küçük bir cemaat. Onun için diyoruz ki Ağustos'u tatil yapalım. Ağustos'u tatil yapıyoruz. Okul açıldığı zaman bizim toplantılar da başlamış oluyor. O zamanlar ben sağlığımızın ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir konu ele almıştım. Hatırlarsın değil mi Özlem? Yani Tanrı ile olan ilişkimiz ne kadar önemliyse ruhsal kapsamda, ruhsal sağlığımız Yaradan'la ne kadar önemliyse benim beden sağlığım da o kadar çok önemli. Yani eğer bugün bu bedenim sağlıklı olmamış olsaydı bugün aranızda olamazdım. Dolayısıyla kutsal kitabın bize emanet olaraktan verilen bu bedenin nasıl korumamız gerektiğini çok güzel bir şekilde Tanrı'nın sözü ifade ediyor. Allah'ın sözü diyor ki bedenlerinizi koruyun. Çünkü o beden Allah'ın tapınağıdır diyor. Onu Tanrı bize emanet etti. Yiyelim, içelim, bedenimizi bozalım. Nasıl olsa geldik gidiyoruz diyerekten kötüye kullanmamamız gerektiği bize net bir şekilde kutsal kitapta açıklanıyor. O açıdan ruhsal sağlığımız önemli olduğu kadar beden sağlığımız da önemli. İlk konuşmada neyi paylaşmıştım? Ruhsal sağlığımızın önemini, beden sağlığımızın da önemini bir bütün olarak ben size paylaştım. Ama nasıl paylaştım? Şöyle paylaştım. Dedim ki ben bugüne kadar 20 küsur yıldır okuduğum, severek okuduğum, herkesin sevdiği alanlar var. Benim de sağlık, benim çok sevdiğim bir alan. 20 küsur yıldır okuyorum, araştırıyorum ve mümkün oldukça kardeşlerime burada destek olmaya çalışıyorum. Diyorum ki sizlerin ruhsal açıdan sağlıklı olması çok önemli. Ama beden olarak da sağlıklı olmanız benim için çok önemli. Hepinizin bedenen sağlıklı olmasını istiyorum diyerekten onları böyle yeri geldiğinde onların da bazen soruları oluyor. Yeri geldiğinde onları bir şekilde kutsal kitap ışığında, Tanrı sözü ışığında onları aydınlatmaya çalışıyorum. Şimdi hatırlayın, anımsayın. Aslında geçen hafta bu konuyu paylaşacaktım ama geçen haftaki konu da çok ilginç bir konuydu. O da güzel oldu aslında. Hepimiz için yararlı oldu. Geçen haftaki konuyu bugün size paylaşacağım değerli kardeşler. Şimdi ilk konuşmamda da ifade ettiğim gibi Tanrı'nın bize kutsal söz aracılığıyla vermiş olduğu bütün kurallar, bütün uyarılar her birimizin yararı için. Ama Tanrı'nın vermiş olduğu bütün kurallar, bütün uyarılar sadece bizim ruhsal yaşamımızı, yani Tanrı ile olan ilişkimizin hangi noktada olması gerektiği ile ilgili değil sadece. Benim bedensel sağlığım da çok önemli. Yani Tanrı bana sözü aracılığıyla aynı zamanda da ne yemeliyim, ne içmeliyim, nasıl yemeliyim, nasıl içmeliyim. Bakın görebiliyor musunuz? Tanrı benim bedenimle de ilgileniyor. Ve bugün televizyonlara baktığınız zaman ya da herhangi sağlık diyelim kitaplarına baktığınız zaman bu konuların hepsi detaylı bir şekilde orada işlenmekte sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitapta çok net bir şekilde biliyorsunuz İsrail halkı bu Mısır'ın köleliğinden kurtulduktan sonra Tanrı'nın vaat etmişte olduğu o ülkeye giderlerken Kızıldeniz ile karşılaştılar. Biliyorsunuz Kızıldeniz ile karşılaştılar. Kızıldeniz'i aşmak o kadar kolay değildi. Ama Tanrı'nın yönlendirmesiyle Kızıldeniz ortadan ayrıldı ve kuru topraktan geçercesine o Kızıldeniz'i aşaraktan vaat edilen ülkeye doğru yol aldılar. Ve okuyoruz ki Mara'ya vardıklarında orada Tanrı'nın Musa aracılığıyla şöyle dediğini okuyoruz. Çıkış 15. bölümde. Çıkış kitabı 15. bölümde. Orada 26. ayette, çıkış 15-26'da şöyle diyor. Ben diyor, Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler. Gözümde doğru olanı yapar. Buyruklarıma kulak verir. Bütün kurallarıma uyarsanız. Ondan sonra çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ama bu okuduğum şey çok önemli. Ne yaparsanız diyor, şu kurallara değil, bütün kurallarıma uyarsanız. Demek ki çok açık bir şekilde bize burada gösteriyor ki, tüm buyruklar Tanrı'nın bizim için neyi yememiz, neyi yemememiz konusunda da o konuyu da içine aldığını kabul etmemiz lazım. Yani bir kısmına evet, bir kısmına hayır değil. Yani bütün kurallarını. Çünkü kutsal kitapta Tanrı bize buyuruyor, şunu yemeyeceksin diyor. Şunu yiyeceksin diyor. Bunu yemeyeceksin diyor. Şunu yiyeceksin diyor. Demek ki o zaman bütün kurallarsa bunlar da birer kuraldır. O zaman o kurallara da bizler uymak zorundayız. Ama hamdolsun ki konuşmanın sonunda zaten yine vurgulayacağım. Tanrı bizi yasanın özgürlüğünden, yani yasanın baskısından, o bağlarından, o zincirlerinden bizi ne yaptı? Özgürlüğe kavuşturdu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi baktığımız zaman kutsal kitaba, şimdi açalım. Yaratılış, yani bizim kutsal kitabın ilk sayfaları. Bakın daha Tanrı, biliyorsunuz o ilk 3 bölümde Adem'le Havva'yı nasıl yarattığını, onlara neler söylediğini ve o Adem ile Havva'nın itaatsizliği sonucu günahın yeryüzüne nasıl girdiğini ve günah sonucu Adem ile Havva'nın nasıl bozulduğunu ve sonuç olarak Tanrı Adem ile Havva'nın utancını nasıl kapadığını, örttüğünü tanık oluyoruz, net bir şekilde görüyoruz. Yani bugün dedik ya, Adem ile Havva günaha düştüler. Kusursuz varlıklardı, kutsal varlıklardı. Ama günaha düşünce ne oldular? Tanrı ile olan beraberlik bozuldu. Çünkü Tanrı günaha bakamazdı. Kutsallıkla kutsal olmayan şey bir arada olmaz. Yani siz beyazın içerisine onun tersi bir rengi koyduğun zaman hangi renk olursa olsun 10 günlük yoldan sırıtır değil mi? Yani temiz ile kirlinin ya da kötü ile iyinin ya da kutsal ile kutsal olmayan bir şeyin bir arada olması mümkün değil. Onun için ben her zaman şu örneği veriyorum, diyorum ya. Biz yoğurt yaparken ne yapıyoruz Hatice? Sütü kaynatıyoruz değil mi? Sütü kaynatınca birinci belirli bir sıcaklığa geldiğinde bir kaşık yoğurt koyuyoruz içerisine. Bir süre sonra mayalanmaya başlıyor. Şimdi biz onu süt yapabilir miyiz tekrar? Ancak ayran yapabiliriz. Çünkü süt, süt olmaktan çıktı. Saflık bozuldu. İşte Tanrı'nın, çok yaşa. Sen yani Tanrı'nın kusursuz yaratılışa günah girince bir kaşık yoğurt gibi ne oldu? O kusursuzluk yavaş yavaş mayalanarak da ne oldu? O kusursuzluk tamamen bozulmuş oldu. Ama Tanrı insanı çok sevdiği için onu günahıyla baş başa bırakmadı. Ne yaptı? Bir çözüm getirdi. Bakın ilk menüsüne bakacağız. Tanrı'nın ilk menüsü. Herkesin bir menüsü var değil mi? Bazen restoranlara gidiyorsunuz. Restoranlarda bir menü var. Bugünkü menümüz bu diyorlar. Sen menünün dışında da tabii seçebilirsin. Değil mi? Ondan sonra. Ama Tanrı'nın da bir menüsü var. Birinci bölümde, yaratılış birinci bölümde 29. ayetteki menüye bakalım. İlk menü ne? Tanrı'nın menüsüne bakalım. Buğday, işte diyor, yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Hemen dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu menüye baktığınız zaman et var mı bu menüde? Bu menüde et yok. Dikkat edin. Tohum veren her otu. Şimdi bu tohum veren her ot dediğine göre, meyvesinde bulunan her meyve ağacı dediğine göre, o zaman biz bunun içerisine tüm tahılları koymamız gerekiyor. Bütün tahılları. Ya da baklagiller diyoruz ya. Kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye. Ve badem de bir meyve olduğu için, bademin de kurusu, o da çok önemli değil mi? Badem, çerez olaraktan bildiğimiz badem, fındık, ceviz, yer fıstığı değil mi? Bakın, Tanrı'nın ilk menüsünde tüm baklagiller, tüm tahılgiller ve bütün bu bizim çerez olarak ifade ettiğimiz bütün hepsi var etin dışında. Çok çok ilginç. Ve bugün günümüze baktığımız zaman birçok sağlık profesörleri, yani beslenmeyle ilgili alanda koşan bu profesörler, yetkili kişiler de ne yapıyorlar? Bunları bize öneriyorlar daha çok. Doğru mu? Yani sağlıklı yağ olaraktan badem yağının, ceviz yağının, değil mi? Ne bileyim, keten tohumunun, birçok fındık yağının bize, zeytinyağının bize, o da zeytin de bir meyve, o da bir meyve, onun yağlarının çok çok iyi olduğunu bize vurguluyor. Şimdi ben bunu bir ayette onaylamak istiyorum. Neden bunlar çok sağlıklı idi? Hezekiel peygamberi biliyoruz değil mi? Kutsal kitapta Hezekiel 4. bölümü açalım. Hezekiel 4. bölüm 9. ayet. Hezekiel 4. bölüm 9. ayette orada bu burada ifade edilen şeylerle birlikte hepsinin bir arada olduğu bir ekmekten söz ediliyor. Buldunuz mu Hezekiel'i? Buldun mu? 9'un 4. bölüm 9. ayet. Buğday, arpa, bakla, mercimek, darı, kızıl buğday, al bir kaba koy diyor. Bunlardan kendine ekmek yap. Birazcık atlıyorum. 390 gün boyunca bundan yiyeceksin. Dikkat edin. 390 gün, yani bir yıldan fazla bir süre. Demek ki kişi, buraya baktığım zaman ne görüyorum? Bütün tahıllar var. Ve tahıllara bağlı olaraktan baklagil dediğimiz bakla var. Ve mercimek var. Yani temel gıdalar. Bunların karışımından ekmeğin insan sağlığına yeterli olduğunu aslında burada net bir şekilde görebiliyoruz. Farkında mısınız? Yani burada et yok sevgili kardeşler. Şimdi yavaş yavaş geleceğiz. Tabii ki hemen şunu söyleyebiliriz ya. O zaman Recep kardeş, Adem'le Havva vejeteryan mıydı? Aslında buraya baktığımız zaman evet vejeteryandı. Ama ben diyorum ki ne zamana kadar vejeteryandı? Bence Adem'le Havva düşüş yaşayana kadar onlar vejeteryandı. Düşüş yaşayana kadar. Yani her şey kusursuz iken onlar vejeteryandı. Ama düşüş gerçekleştiği için günah girip bütün her şeyi değiştirdi mi günah? Değiştirdi. İnsanı da değiştirdi mi? Tabii ki değiştirdi. Demek ki insan bedeni değişmiş olduğu için, her şey değişmiş olduğu için daha sonra ileride ne görüyoruz? Tanrı eti de yeme izni veriyor. Çok ilginç. Ama günaha düşüşe kadar et yemek olayı yok. Ama günaha düştüğümüzden dolayı beden sağlığımız da bozulmuş olduğu için, bedenimiz de değişime uğramış olduğu için o nedenle bizler eti yeme olayıyla karşı karşıyayız. Ama dikkat edin, bin yıllık süre boyunca, yani yaklaşık Nuh tufanına kadar et olayı yok. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ondan önce, Nuh tufanından önceyi düşünün. İlk kurban olayını nerede görüyoruz? Adem ve Havva'nın çocuklarında, Kain ve Habil'de görüyoruz. Doğru mu? Kain ve Habil'e baktığımız zaman Tanrı'ya her ikisi de bir şeyler sundular. Biri, Kain neyi sundu? Evet. Habil. Ya. Demek ki ama ne diyor oraya baktığımız zaman? Diyor ki Tanrı'ya hayvanın iç yağlarını sundu. Çünkü Tanrı'nın gözünde yakmalık sunu olaraktan bir hoş koku olaraktan yükseliyordu Tanrı'ya. Bir simgesel anlamda. Yağlar çok çok önemliydi. Ben diyorum ki o yağlar Tanrı'ya sunulduğunda et çöpe mi atılmıştı? Ben şahsen etin çöpe atıldığını düşünmüyorum. Yani bir şekilde tamam çok daha sonra biliyorsunuz çok daha sonra ateş bulundu. Ama ateş bulunana kadar baktığımız zaman ateş bulunana kadar her şeyin çiğ tüketildiği bizim karşımıza çıkıyor. Yani bugün Adem'le Havva'nın da bana göre hani kutsal kitapta orada onlar et yedi diye bir kavram yok. Ama yağlar Tanrı'ya verildiğinde etin alıp atıldığını ben düşünmüyorum. Bir şekilde yenildiğine inanıyorum Recep olarak da. Ama zaten bunun doğruluğunu biz nerede görürüz? İleride Nuh tufanında Tanrı ne yapıyor? Menüye eti de ilave ediyor. Et de yiyeceksiniz diyerekten. Anlatabiliyor muyum? Nuh tufanına kadar. Yani 9. bölümde herhalde yanılmıyorsam 9. bölümde. 9. bölüm herhalde 3. ayette olabilir. Yanılmıyorsam. Bir saniye hızlı bir şekilde bakayım. Evet doğru. 9. bölümün 3. ayetinde bütün canlılar diyor. Bakın dikkat edin. Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi hepsini size veriyorum. Demek ki bütün canlılar, bütün hayvanlar eti bize veriliyor yemek olaraktan. Demek ki neden bu bize veriliyor? Artık insan ilk yaratıldığı gibi değil, bozuldu. Beden de değişime uğradığı için et yemek de yanlış bir durum söz konusu değil sevgili kardeşler. Şimdi... Şimdi dedim ya, ateş sonradan bulundu. Çok çok sonraları bulundu. O zaman şunu düşünelim. Zaten filmlerde bile bazen eski filmlere baktığımız zaman, o eski insanları anlatan filmlere baktığımız zaman eti nasıl kütür kütür yiyorlar değil mi? Hiç yani pişirmeden. Doğru mu? Tabii biz şimdi ağız burun büküyoruz. Doğru Özlem. Benim de ağzım burnum bükülüyor. Ama bak çok ilginçtir size söyleyeyim. Et değil ama Japonlar ahtapottur, karidestir canlı canlı sosa batırıp da yiyorlar. Canlı yiyorlar. Bize tuhaf geliyor. Ama canlı canlı tüketiyorlar. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Bugün beslenme uzmanları ne diyor? Fazla pişirmeyin diyor. Doğru mu? Yani sebzeyi çiğ tüketin diyor. Ama biliyor musunuz neden? Onlar da birer canlı organizma. Yani bugün soğan biz kenara soğanı koyuyoruz. Alıyorum marketten soğanı. Bakın dikkat edin. Soğanı şeye koyuyorum. Kenara koyuyorum bodrum katına. Birazcık geciktiğim zaman birazcık gecikiyoruz soğan orada. Patates de orada. Patates filizlenmeye başlıyor. Soğan yeşil yeşil filizlenmeye başlıyor. Demek ki hepsi birer canlı. Ben onu pişirdiğim zaman onun o canlı olma özelliğini ne yapıyorum? Ortadan kaldırmış oluyorum. Ben demiyorum şimdi bazı insanlar var. Pişirmeden bir takım şeyler yiyorlar. Yani bütün sebzeleri pişirmeden tüketiyorlar. Öyle lokantalar bile var. Ama ben bunu burada söylemek değil benim amacım. Ama sadece söylemek istiyorum ki vücudumuzun sağlıklı bir şekilde kalabilmesinin temel koşulu, vücudumuz hangi oranda asitli, hangi oranda asitli değil. Yani şöyle söyleyeyim. Hangi oranda asitik, hangi oranda bazik? Kimyada gördünüz belki. Hiç duydunuz mu? Bir skala var. Bir skala var. Skala şöyle. 0'dan 14'e kadar bir skala. Ortası 7. Yani 0'dan 7'ye kadar olan kesim asitik diyorlar. 7 nötral diyorlar. 7'den 14'e kadar olan nokta da bazik diyorlar ona da. Asitin tam zıttı. Bazik diyorlar. Ya da alkalik diyorlar bir şekilde. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Kanımızın bir pH'sı var. pH nedir? İngilizce'de şey diyorlar. Potential of hydrogen diyorlar. Hani hidrojenin potansiyeli. Potansiyel hidrojen dedikleri bir pH var. Hatta suların üstüne baktığınız zaman suların üzerinde bile bir pH yazar. pH'sı 7.5 ya da 8.20 neyse. Bütün sular üzerinde biz bunu görebiliyoruz. Ama biliyor muydunuz hiç? Kanımızın da pH'sı kaç? Bilen var mı? Kanımızın pH'sı kaç biliyor musunuz? Hast du schon gelernt? Sag, ich habe auch das gelernt in Chemie. Hast du gelernt? Ja. Kimya dersinde öğrendik biz bunu. pH'sı kaç? 4 olursa geberdin. Yaşayamazsın 4 olursa. Bakın, kanın pH'sı 7.4. Yani 7.4. İkisini birleştirirsen olur. 4 mi 7 mi dedin ya. 7.4 tersten bakarsak öyle. 7.4 kanın asit şeyi 7. Ve uzmanlar diyor ki eğer o kanın asit değeri 5.5'e düşerse 6'ya kadar götürüyor. Ama 5.5 olduğunda insan ölüyor. Bakın çok ilginç. Demek ki kanımızın pH değeri 5.5'e düştüğünde ne oluyor? Vücut asitik ortama uygun olmadığı için neden uygun değil? Çünkü bizim hücrelerimiz nasıl çalışıyor? Oksijen ile çalışıyor. Değerli kardeşler, oksijen ile çalışıyor. Bakın bugün konu biraz böyle biraz fazla eleştirici konular değil ama bugün birazcık nötral tuttum işi. Yani geçen hafta bayağı güzel kırılmalar oldu. Bugün konuyu birazcık nötral tuttum. Biraz daha böyle rahat tuttum. Biraz daha rahat olun diye. Aslında seveceğiniz bir konu. İlgili bir konu. Şimdi bakın. Hücreler oksijen ile çalışıyor. Şimdi uzmanlar diyor ki, yani benim yani 20 yıllık okuduğum araştırmalarda diyorlar ki, bunu bir Alman profesör de bulmuş, bir Japon profesörle beraber, kanserli hücreleri inceliyorlar. Kanserli hücreler asitik ortamı seviyor. Yani oksijenli ortamı nefret ediyor. Yani sen ne kadar vücudun alkalikse, yani asitik değil tam tersi ise o kadar sağlıklısın. Onun için ben bazen diyorum ki alkali olduğun kadar konuş. Ne kadar alkaliksen o kadar sağlıklısın. Yani vücudumuzu, şimdi bizim vücudumuzda her zaman kanser hücreleri var. Ama vücut bunu immün sistemi, hani Abwehrkraft diyoruz ya, ya da immün sistem. Bu immün sistemi, bağışıklık sistemi bütün onları yakalıyor ve ortadan kaldırıyor. Bütün o kanser hücrelerini. Ama senin ne zaman o immün sistemi, bağışıklık sistemi çöküyor, çöktüğü zaman ortam hazır kansere ya da diğer o korkunç şeylere. O açıdan biz vücudumuzu mümkün olduğu kadar o asitik ortamdan uzak tutmamız gerekiyor ki sağlığımızı iyi bir şekilde devam ettirmemiz mümkün. Yani ne kadar sebze ağırlıklı beslenirsek o kadar iyi. Ama şunu söylüyorum, et %100 gerekli. Haftada 2 kez et de yenmeli. Yiyen varsa 3 kez yesin. Ama şu çok önemli. Şimdi bazı yiyecekler var örneğin. Bazı yiyecekler var. Dışarıda asitik değil. Ama bazı şeyler var, gıdalar var. Dışarıda asit, asitik. Örneğin et. Dışarıda asit değildir et. Et asit değil, asitik değil. Ama biz eti yediğimiz zaman vücuda girer girmez asitik hale geliyor. Limon. Değil mi? Dışarıda ne? Asit. Ölç. Ben ölçtüm bir kez. pH'sı 2.3 çıktı. 2.3. O kadar asitik yani. Ama vücuda girdiği zaman tam tersi. Alkalik oluyor. Şimdi o zaman ne yapmam gerekiyor? Yapmam gereken şu. Ben vücudumu mümkün olduğu oranda eğer et yiyorsam, eğer asitik gıdalar alıyorsam, asitik gıdaları bir şeyle tamponlamam gerekiyor. Nasıl tamponlayacağım? Tam tersiyle. Şimdi o zaman eğer ben et yediğimde yanında yeterince salata yersem onu nötralize etmiş oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya da içtiğim su ile. Bu çok çok önemli bir şey. O açıdan benim nasıl yediğim tabii ki önemli ama ne yediğim de çok önemli. Yani patır kütür, Allah ne verdiyse götür, tabii ki götüreceğiz. Hepimiz yiyoruz. Hiçbirimize ben şunu önermiyorum, şunu yeme, bunu yeme. En çok nefret ettiğim şey, bir şeyi yeme dediğin zaman zaten insanın yeme isteği artıyor. Hayır, hiçbir şeyi yasaklamayın, yiyin. Ama size benim tavsiyem, hiçbir şekilde aşırıya kaçmayın, aşırısına kaçmayın sevgili kardeşler. Şimdi, demek ki Tanrı ilk insanı yarattığında verdiği menüyü gördük. Peki düşüş sonrası ne oldu? Dünyamıza girmiş olan günahın sonucunda Adem'le Hava artık ölümsüz değildi, öleceklerdi. Yani dolayısıyla günahın sonucu ölüm de yeryüzüne girmiş oldu. Şimdi onlar da ne oldu? Bu sefer kusursuzluk ortamından kurtulmuş oldukları için kusurlu hale geldiler. Ve bunun sonucu olarak da bütün hastalıklar yeryüzüne, dünyamıza girmiş oldu. Şimdi bakın ne diyor? Yaratılış 3. bölüm 17 ve 18. ayetler. Yaratılış 3 ayet 17-18. Toprak senin yüzünden lanetlendi diyor. Adem'e söylüyor bunu. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Bakın yani yaban otu yoktu. Bu yaban olan insan bedenine uygun olmayan her şey yeme serbestliği ortaya çıkıyor. Yani menü bir şekilde Tanrı'nın menüsü genişliyor burada. Ve az önce de ifade ettiğim gibi Nuh tufanı 9. bölüme baktığımız zaman 3. ayete ne okuduk? Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi hepsini size veriyorum. Yalnız kanlı et yemeyeceksin diyor. Neden yemeyeceksin? Kan canı içerir. Yani yaşam kanda. Kan biliyorsun kaybettin mi? O yeterli kan vücutta olmadığı zaman insan ölüyor değil mi? Kan Tanrı'nın gözünde çok çok önemli olduğu için Tanrı o kana gösterdiği saygıdan dolayı canı veren de yaşamı veren de o olduğu için kan ve etin o kanlı şeyini kısmını yemeyeceksin diyor. Demek ki Korintoslara yazılan mektuba bakalım 10. bölüme. Orada da çok ilginç. Yani oradaki konu birazcık farklı ama yine de uyduğu için söylemek istiyorum. Korintoslara yazılan birinci mektupta genelde orada kurbanlarla ilgili bir konu işleniyor. Ama burada Tanrı et yemeye izin veriyor. Yani bizim bedenlerimiz değişmiş olduğu için Tanrı et yemeye izin veriyor. Korintoslar, 1. Korintoslar 10. bölüm 25. ayet. Kasaplar çarşısında satılan her eti vicdan sorunu yapmadan sorgusuz, sualsiz yiyin diyor. Şimdi bazıları bunu sorun olaraktan gördüler. Hatta bazıları kalktılar, eleştirdiler. Bu eleştiri yapanlara da yine Timoteus'a, Pavlus'un Timoteus'a yazdığı mektupta güzel bir yanıt veriliyor. Timoteus'a yazılan mektup, bakalım birinci mektuba. İlk mektup, 3. bölüm. Üç, dört değil mi? Yani Tanrı'nın yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar diyor. Doğru mu? Dört değil mi? Bölüm dört, ayet dört. Ama üç ve dört olacak. Üç, dört yok mu? Tamam. O zaman ben yanlış yazmışım ama şöyle okuyorum. Takip edin orada. Tanrı'nın yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar. Oysa Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Doğru, öyle yazıyor mu? Evet. Tamam. Her şey iyidir. Hiçbir şey reddedilmemeli. Yeter ki şükranla kabul edilsin. Yani çok açık, çok net bir şekilde bize burada etin de devreye sokulduğu çok net, açık bir şekilde burada belli. Şimdi ya diyeceksiniz, tamam, bazen et yemekten tiksinen kişiler var. Ya da et yemeyen kişiler var. Ben birçok kişi tanıyorum. Eti sevmiyor. Et yemiyor. Ama neden et bu kadar önemli? Tabii beyin için, doğru. Bakın, etin, o kırmızı et, özellikle et derken kırmızı etten söz ediyorum. O kırmızı etin kırmızı olmasını sağlayan nedir biliyor musunuz? Bunu bilen var mı? Etin tamam, çok doğru söyledin, evet. Tamam, doğru. Demek ki eti kırmızı kılan özellik sadece kırmızı ette var bu. Bakın, tavukta yok, balıkta da yok. Dikkat edin. Sadece kırmızı ette demir var, demir. Bugün kadınlarımızda en büyük eksikliktir demir, biliyor musunuz? Onların özel durumlarından dolayı. Ama neden demir bu kadar önemli? Neden demir bu kadar önemli?
Vücudun beyin fonksiyonunu çünkü yönlendiriyor. Yani demir olduğu zaman dikkat eksikliği oluyor, dikkat dağılıklığı oluyor.
Tabii bakın, demir bağlantılı, doğru söylüyorsunuz. Demir şudur, demir vücuttaki görevi oksijen taşıyor bütün organlara. Yani demir ne kadar varsa yeterli vücutta, bütün organlara yeterli birlik, yeterli oranda oksijen gidiyor. Ama demir yoksunsa, işte o zaman kardeşin de ifade ettiği gibi unutkanlık, halsizlik, odaklanma problemleri yaşamaya başlıyorsun. Ama bu demirin ötesinde bir şey daha var. B12. Ben bu B12'yi aslında demirle B12'yi diyorum ki beynimizin sütü. Aslında beynimizin sütü. Şimdi bizim ana sütünü emiyoruz sağlıklı büyümemiz için, değil mi? Daha sonra diğer sütlerden, keçi sütünden, koyun sütünden, ne bileyim, inek sütünden yararlanıyoruz. Ama beynin ihtiyacı olan bir süt var. B12 ve demir. Eğer biz bu beyni o gerekli olan sütle yeterince beslemezsek, işte o zaman gerçekten çok korkunç bir noktaya geliyoruz. Çok ilginç, hani hoşuma gittiği için bundan birkaç yıl önce okumuştum. Konuma da uyduğu için burada söylemek istiyorum. Şimdi uzmanlar beyni araştırıyorlar. Beynin o muhteşem kapasitesini elde edebilmek için bir makina, bir bilgisayar yapılması mümkün hale gelmiş olsa, onların söylediği şey bu. Diyorlar ki eğer bunu yapabilmek için hani beynin işlem gördüğü o miktarı biz makineye indirirsek, diyorlar ki 300 trilyon dolar gerekiyor. Uzmanların araştırması bu. Öyle bir makine yapmak için 300 trilyon dolar ve dikkat edin 1 trilyon watt oranında elektrik enerjisi lazım. Dikkat edin. Beynin, hani beynimizi ben Tanrımızın neler yaptığına dikkat edin değerli kardeşler. Ne harika bir Tanrımız var. Ben yani bunu duyduğum zaman Allah'ıma yücelik getiriyorum. Müthiş bir şey. Düşün, ben bir beynin yaptığı fonksiyonları yerine getirebilmesi şeyi, bir şeyi yapabilmem için 300 trilyon harcayacağım, dolar harcayacağım ve 1 trilyon watt enerjiye ihtiyacım olacak bunu yapmam için. Biliyor musunuz dünyada en büyük bilgisayar hangi bilgisayar olaraktan bir büyük bir bilgisayar var. Amerika'da çok meşhur. Bilen var mı, hiç duydunuz mu? Bu bilgisayar 7 ton ağırlığında. Amerika'da bu. 7 ton. Cray diye dedikleri bilgisayar 7 ton ağırlığında. Ve bu bilgisayar saniyede, dikkat edin, saniyede 1 milyar hızla işlem yapıyor. Saniyede. 1 milyar oranında işlem yapıyor. Bir saniyede. Peki, bizim beynimiz bir saniyede ne kadar işlem yapıyor biliyor musunuz? Dudağınız uçuklayacak şimdi ben söyleyeceğim. 1 trilyon işlem yapıyor. Müthiş bir şey. O 7 ton ağırlığındaki bilgisayar 1 milyar işlem yaparken benim beynim 1,5 kilo ağırlığında, aşağı yukarı 1,5 kilo ağırlığında 1 trilyon işlem yapıyor. Bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Yapmasındaki özellik nereden kaynaklanıyor? Beyin nedir? Böyle kıvrık kıvrık. Değil mi? Böyle baktığınız zaman düz değildir. Yüzü düz değil. Böyle kıvrık kıvrık. Hatta cevizi bölüp baktığınız zaman dıştan beyine benzer değil mi? Hatta uzmanlar onun için diyorlar ki beyin için gerekli olan bir asit var. O asit sadece cevizde varmış. Onun için Tanrı bakın bitkiler aracılığıyla bile, yarattığı şeyler aracılığıyla bile bize aslında mesaj veriyor. Bütün çözüm aslında Tanrı'nın yarattığı şeylerde var. Ama biz yeme, içme, dokunma bir takım yargılamalarla işi daha çıkmaz bir duruma getiriyoruz. Bakın bu beynin üzerinin düz olmaması, kıvrık olmasının en büyük nedeni beynin kapasitesini yükseltiyor. Yani o eğer kıvrık kıvrık olmasa beynin kapasitesi sınırlı olacak o zaman. Ama o kıvrık kıvrık olmasından dolayı beynin o kapasitesini çok çok daha yukarı. Yani şöyle söyleyeyim, sadece beynimizde 100 milyar hücre var. 100 milyar. Yani bedenimizde trilyon. Toplam trilyonlarla ölçülüyor hücre sayısı. Ama beyindeki hücre sayısı 100 milyar civarında. Ama yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça ve buna da yanlış beslenmeler de ilave edildikçe ne oluyor? Hücreler yavaş yavaş yavaş yavaş ölüyor. Başlıyoruz bu sefer dalgın olmaya, unutkan olmaya, reaksiyonlarımız yavaşlamaya başlıyor. Onun için ben diyorum ki B12 dediğimiz bu vitamin ve mineral olarak bilinen demir gerçekten çok ama çok çok gereksinim var. Laf olsun diye Tanrı eti herhalde bize buyurmuyor. Laf olsun diye buyurmuyor. Sorun değerli kardeşler, sorun et değil. Bakın tekrar vurguluyorum, o ilk konuşmamda da söylemiştim. Sorun et değil, sorun yağ değil, sorun şekerdir. Çünkü vücudumuz dışarıdan nokta kadar şekere ihtiyacı yok. Proteinden ve yağlardan şekeri üretiyor. Biz sadece damak zevki için şekeri kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Şekeri kullanıyorum. Bazen çikolatayı severim. Siyah çikolatayı yerim. Bazen baklava, Türkiye'deydim. Gittim Güllüoğlu'ndan baklava yedim. Yenir onun baklavası. Yerim ama ben her gün baklava yemiyorum. Arada bir baklava yemenin, arada bir çikolata yemenin, arada bir Sami'nin çok sevdiği gumbeeri yemenin sakıncası yok değil mi Sami? Bak yasaklamıyoruz hiçbir şeyi, dikkat edin. Ama bakın, önemli olan aşırılık. Bitireceğim. Ama unutmayın. Unutmayın, oldu mu? Eğer unutacağım derseniz, B12 sorunu yoksa unutmazsınız. Tamam. Tamam. Yani şey açısından diyorum, zamandan dolayı diyorum ama kısa mı sorun ben üzmeyeyim sizi. Unutmazsınız. Tamam. Bak ne kadar güzel söyledim şimdi, bak unutmayı olayını soktuğum için devreye nasıl savunmaya geçti. Unutmuyoruz ya, ben iyiyim, ben iyi bir noktadayım. Ben de iyiyim, çok şükür ben de her şeye rağmen iyi bir noktadayım. Şimdi değerli kardeşler, tabii ben eti burada söylerken demir sadece ette yok. Baklagillerde de var. Ama uzmanlar diyor ki fasulyeden, bezelyeden, mercimekten aldığınız, baklagillerden aldığınız demirin vücut ancak %10'unu alıyor. Nokta bu. Ama dikkat edin, etin %100'ünü alıyorsun. Eti yediğin zaman oradaki demirin %100'ünü alıyorsun. Ama baklagillerden ancak %10'unu vücut alabiliyor, almaya kapasitesi var. Şimdi eski antlaşma dönemine baktığımız zaman orada kısıtlamalar var şimdi. Kısıtlamalara geçelim birazcık. Şimdi birazcık ruhsallık kazandıracağız konumuza, değil mi? Şimdi eski antlaşmaya baktığımız zaman Leviller 11. bölüm. 3. Trite Moze. Ya Leviller 11. bölümde orada suda yaşayan hayvanlar hakkında okuyoruz. Diyor ki suda yaşayan hayvanlar. 9. ayet. Ayet 9. Leviller 11, ayet 9. Denizde akarsularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz. Bunlar nedir? Pullu, yüzgeçli balıklar değil mi? Bravo, bakın. Bunlarda bir sakınca yok. Ama bak nelerde sakınca var, ilginç. Onu da size söyleyeceğim nedenini. 12. ayete devam ediyoruz. 9'dan atlıyoruz, 10'u 11'e atlayın. 12'ye bakıyoruz. Ne diyor? Suda yaşayan bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlıları sizin için iğrenç sayılacak diyor. Nedir bu pulsuz? Tamam, bravo. İstakozlar, istiridyeler ya da karidesler. Şimdi bunlar neden biliyor musunuz? Neden bunlar yasak? Aslında tamam diyebilirsiniz ya, o zamanlar şey mi vardı? Deniz kirliliği mi vardı? Tabii ki yoktu o zamanlar ama Tanrı ileriyi gören bir varlık, hamdolsun. İleriyi gördüğü için, ileride insana zarar vereceğini bildiği için bir takım şeylere kısıtlamalar getiriyor. Diyorlar ki uzmanlar, ben bunu belki 20 yıl önce okudum. Hiç unutmuyorum. Ben karidesi çok severim. Karides sote, kendim yaparım yerim arada bir. Çok seviyorum karidesi. İstiridye pahalı, alamıyoruz. Ama karidesi alıp yiyebiliyorum. Jumbo jumbo böyle büyük karidesleri çok seviyorum, yiyorum. Ahtapotu severim. Mürekkep balığını severim. Bu tür şeyleri yiyorum. Ama değerli kardeşler, bu istiridye ya da karidesler neyle besleniyor biliyor musunuz? Denizin dibindeki toksinlerle. Yani bugün deniz kirliliği nereye çöküyor? Denizin dibine çöküyor. Denizin dibinde o midye dediğimiz, istiridye dediğimiz, karides dediğimiz bütün o canlılar oradaki toksinleri yiyorlar. Onun için onlarda civa dediğimiz civa oranı yükseliyor. Onu sen yediğin zaman, vücut fazla yediğin zaman toksinli ve vücut zehirlenmesi de bu yüzden olması mümkün. Onun için çok bakın mesela açık denizlerde yakalanmıştır diye yazıyor bazen. Karidesin üzerinde açık denizlerde yakalanmıştır. Açık denizlerde, okyanuslarda, orada burada. Çünkü neden? Temiz olduğunu ifade etmek için. Onun için Tanrı bunları yasaklıyor. Bakın bir de kuşlar için de ilginç bir şey var. Ona da bakalım. 17 ve 19. ayetler. tiksindirici kuşların etini yemeyeceksiniz. Şunlar iğrenç sayacaksınız diyor. Sayıyor. Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba, çaylak, doğan türleri, bütün karga türleri, baykuş, puhu, martı, atmaca türleri. Hangimiz yiyoruz ki bunları? Bak Tanrı ne kadar güzel. Yani biz otomatikman yemiyoruz. Ama Tanrı bunu tat sözünde bunu söylemiş binlerce yıl önce. Dikkat edin. Kukuma, karabatak, büyük baykuş, peçeli baykuş, isak kuşu, akbaba, iyi ki burada isak yok. İsak kuşu, akbaba, leylek, balıkçıl türleri, ibibik ve yarasalar. Yarasalar yasaklanıyor. Ve arkasından da 20 ve 23. ayetlere bakarsanız yasak olan böceklerden söz ediyor. Ama biliyorsunuz kutsal kitapta bazı böcekler serbest bırakılıyor. Özellikle çekirge. Çekirge de mesela bugün hala Tayvan'da orada burada yiyenler var çekirgeyi. Albümüm çok fazla olduğu için, protein çok fazla olduğu için çekirge yiyenler var. Bizim vaftizci Yuhanna da Yahya da biliyorsunuz çekirge ile beslenen bal ve çekirge yediğini okuyoruz kutsal kitapta. Bunda bir şey sakınca ben görmüyorum. Şimdi şimdi Tanrı kendisi için ayırdığı bir şey var. Neyi ayırıyor Tanrı? Biz yağlardan korkuyoruz ama Tanrı yağları istiyor. Yani şimdi sakın yanlış anlama, espri yapacağım burada. Bizim ve biz bir kıstas içerisinde değiliz. Tanrı ağzının tadını biliyormuş diyelim. Bugün uzmanlar bile diyor ki, geşmak, kont, yağ, değil mi? Yağ, tat yağdan geliyor. Yani tadı veren yağ. Onun için yağdan çekinmek, korkmamız. Benim hatırlıyorum küçüklükten beri benim annem kuyruk yağıyla yemekleri yapardı. Ayırırdı, gider kasaptan alırdı hayvanın arkadaki kuyruk yağını. Almanlar da yapıyor. Schmalz diyorlar değil mi Christina? Schmalz. Schmalz diyorlar. Onu yemeklerde kullanıyorlar. Benim kayınpeder ekmek üzerine ekmeğe sürerekten yiyordu onu. Çok enteresan bir şey. Biz de kuyruk yağını böyle kıtır kıtır annem onları yemeklere koyardı. Bir de ısıtırdı, kıtır kıtır yapardı. Böyle leblebi gibi yerdik onları. E ne oldu? Babam 90 yaşında, annem 83 yaşında yaşıyorlar. Daha sağlıklı. Yağları yasakladılar. Ya daha da berbat oldu. Yağı yasaklamak kadar yanlış bir şey yok. Onu size söyleyeyim sevgili kardeşler. Ya onun için yağı dışında her şeyi yiyebiliriz. Yani ama biz şimdi yasa altında olmadığımız için yağ da yememiz tabii ki mümkün hale geliyor. Evet. Bir de şeye bakalım. Bu hayvansal bir başka ürün var. Süt ve peynir, tereyağı. Kutsal kitaba baktığım zaman şimdi ben fazla uzatmak istemiyorum. Bunlara da yasak yok. Ve zeytinyağını özellikle söylüyor. Zeytinyağını biliyorsunuz Akdeniz mutfağının birebir şeyi. Biz zeytinyağıyla büyüdük. Ben Ege'liyim. Yani bizim başka bir yağımız yoktu. Yani sadece zeytinyağı kullandık biz küçükken. Ve bakın bir ayet size söyleyeceğim. Vaat edilen ülkeden söz edilirken Tanrı böyle diyor. 5. Musa kitabı 8. bölüm. 5. Mose kapitel 8 vers 7 bis 8. Bakın ne şöyle diyor. Tanrınız Rab sizi verimli bir ülkeye götürüyor. Öyle bir ülke ki anlatıyor. Irmakları, pınarları, derelerden, tepelerden çıkan su kaynakları vardır. Buğdayı, arpası, bakın buğday var, arpa var, üzümü, inciri, narı, bir de ne var orada? Zeytinyağı, balı vardır diyor. Görebiliyor musunuz? Burada bitkisel yağdan söz etmiyor. Ama zeytinyağından söz ediyor. Zeytinyağı da burada gerçekten doğru bir seçim olduğunu hemen anlayabiliyoruz sevgili kardeşler. Demek ki sonuç olaraktan şunu söylemek mümkün. Şimdi ben 10 dakika sonra bitireceğim. 5'te bitiriyoruz ya. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Rab Tanrı'nın bakış açısıyla sebze, meyve dahil tüm etler ve yağları yenebilir. Zaten günümüzdeki uzmanlar da bunu söylüyor. Destekliyorlar bir şekilde. Tekrar vurguluyorum, altını çiziyorum. Önemseyin bunu. Sorun yağlarda değil. Sakın yağlardan korkmayın. Kesin yağlardan korkmayın. Bütün sorun şekerdir sevgili kardeşler. Ama bizler her şeye rağmen Tanrı'nın yasası altında değil, inayeti altında olduğumuz için şu sözleri de okumak doğrudur diye düşünüyorum. Şu sözleri okuyalım isterseniz. Koloseller 2. bölüm. Koloseller 2. O inayeti anlamak için, yasanın kuralları altında hareket etmediğimizi anlamak için bu ayetleri okumamız gerekiyor. Koloseller 2, 20, 22, 20, 21, 22. Özlem bir okuyacağım mı? Ben bir soluklanayım.
Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre niçin dünyada yaşayanlar gibi şunu elleme, bunu tatma, şuna ya. Dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz?
Ya.
Bu kuralların hepsi kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir. İnsanların buyruklarına, öğretilerine dayanır.
22. Evet, 22 de dahil yani. Tamam. Şimdi nasıl özetleyebiliriz? Bütün bu konuşmaları aslında bir cümleyle özetlemek mümkün. Aslında kutsal kitap bu özeti yapıyor tek bir cümleyle. Bütün bu konuştuklarımı tek bir cümlede toparlıyor kutsal kitap. Birinci Korintoslar 6. bölümü açalım. Çok güzel bir özet var orada. Birinci Korintoslar 6. Buldunuz mu? Ayeti söyleyeyim size. 12. Ayeti söyleyeyim. 12. ayet. Evet. On ikinci ayet ne diyor? Özetliyor değil mi? Bakın çok güzel özetliyor. Özlem ne diyor? Bir okusana. Bak bu çok önemli. Her şey serbest. Ama dikkat edin her şey yararlı değil. Ama ne diyor? Hiçbir şeyin de tutsağı olmayacağım. Yani aman bu çok faydalı. Sen onu fazla götürürsen o zaman ne olur? Zarar hale dönüşür. Ben insanlar görüyorum ceviz faydalı diyorlar. Adam bir oturuyor yarım kilo cevizi yiyor. Ondan sonra niye kilo aldım? Niye göbekliyim diye yakınmaya başlıyor. Hayır. Bakın kutsal kitapta ben hoşuma gidiyor. O ayete demin arıyordum. Süleyman'ın meselleri 23. bölümde. Oradaki sadece bir kelime çok hoşuma gitti. Onu 23. bölüm. 23. bölüm. ayetler 19-21. Özlem okuyabilecek mi? Oğlum diye başlıyor.
Oğlum dinle ve bilge ol. Yüreğini doğru yolda tut. Aşırı şarap içenlere, ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme.
Tabii. Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır, uyuşuklaşır, insanı paçavra giydirir diyor. Değil mi? Şimdi bak, burada çok önemli bir şey var. Aslında bilmem Almancasında var mı aşırı? Aşırı diye bir söz var mı Almancasında? Yani orada diyorum. Yok. Doğru yolda tut, aşırı şarap içenlerle soyfa. Soyfa diyor, aşırı. Yani bak burada bence şimdi şaraba yasak yok. Şarap zaten sadece sarhoş olma diyor kutsal kitapta. Yani sen sarhoş içmişsin onda günah yok. Ama sen onun aşırısına kaçtığın zaman Japonların bir sözü var ya ben bazen burada söylüyorum. Alkol içiyorsun çok güzel yanlış bir şey yok. Ama bir süre sonra dikkat etmezsen alkol seni içmeye başlıyor. Doğru mu? Demek ki burada bütün olay yeme içme konusunda ama içme konusunda bütün şey aşırı sözü burada önemli. Onun altını çizin lütfen. Aşırısına kaçmayacağız. Özgürüz, yiyebiliriz ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağız ve hiçbir şeyin aşırısına kaçmayacağız. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ve anımsarsanız bir keresinde küçük tilkilerden söz etmiştim burada biliyor musunuz? Belki o düşünceyle kapatacağım konumu. Küçük tilkiler biliyor musunuz? Ezgiler Ezgisi. Ezgiler Ezgisi. İkinci bölümde. Almancası ne oluyor? Bilmem ne lead değil mi? For lead mi oluyor? Bizde mersiyeler mi oluyordu? Evet. Ezgiler Ezgisi, eski yeni tercümesi Ezgiler Ezgisi, ikinci bölüm. Kaçıncı sayfa olduğuna bak. Buldun mu Özlem?
Kaçıncı?
Ha? İkinci bölüm. Evet, Ezgiler Ezgisi 2.15, 15. ayet. Kapitel 2, vers 15. Ne diyor?
Yakalayın tilkileri bizim için, bağları bozan küçük tilkileri çünkü bağlarımız yeşerdi.
Ha, bakın burada güzel bir düşünce var bize. Bu düşünceyle ben sizi baş başa bırakmak istiyorum. Yakalayın diyor tilkileri bizim için, bağları bozan küçük tilkileri. Bakın demiyor, bağları bozan tilkiler küçük tilkilerden söz ediyor. Hani o küçük küçük şeyler, önemsemediğimiz küçük şeyler var ya, ah o önemsemediğimiz, adam başver, inceldiği yerden kopsun dediğimiz, hani o küçük tilkiler var ya, ne yapıyor? Bağları bozuyor. Çünkü küçük tilkiler meyveye erişemediği için, meyve yemeye çalışırken aslında bütün asmayı ayaklar altında eziyor. Yani üzüm yemeye, meyve yemeye kalkarken bütün ürüne ne yapıyor? O küçük tilkiler zarar veriyor sevgili kardeşler. Onun için bizim de o umursamadığımız o küçük şeyler ne yapıyor? Rab Tanrı ile olan ilişkimize zarar veriyor, yürüyüşümüze zarar veriyor ve ilişkimize kuraklık getiriyor. O canlılığı ortadan kaldırıyor. Onun için üç tane önerim var size. Ne yapmanız gerektiği konusunda. Aslında 200 sayfa daha var ama atlıyorum bunu. Atlamak zorundayım çünkü zaman yetmedi. Haftaya da bununla devam etmek istemiyorum açıkçası. Ama sadece hayatımızda düzence çok önemli. Disiplin. Yani bizler gerçekten hiçbir şeyi önemsiz görmeyeceğiz. O küçük kaçamaklar olmalı. Bakın hepimiz küçük kaçamaklar yapıyoruz. Ben de yapıyorum küçük kaçamaklar. Yani kaçamaklar yeme içme konusunda. Bazen hani sağlıksız olduğunu düşünsek bile yine yiyoruz. Küçük kaçamaklar yapıyoruz. Bunlarda hiçbir sakınca yok. Bütün olayın özünde beden seni yönetmesin. Sen bedeni yönet. Yani beden üzerinde sen şef ol. Ama beden senin üzerinde şef olursa yandın. Beden seni yönetmeye başlarsa yandın sevgili kardeşim. Onun için bir ayet okuyacağım size. Timoteus'a yazdığı mektupta birinci bölümde, ikinci Timoteus birinci bölüm. Bu ayeti yine ilk konuşmamda kullanmıştım. İkinci Timoteus birinci bölüm 7. ayet. Bir yedi ne diyor Özlem? Tanrı bize,
çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiş.
Burada önemli olan nedir? Tanrı bize denetleme ruhu verdi. Yani öz denetim, yani düzence dediğimiz disiplin. Demek ki burada hani hatırlarsanız ne demiştim? Yunanca'da sofronismos diye bir söz geçiyor. Aslında disiplinin karşılığı daraltmak demek. Kısıtlamak, daraltmak anlamında. Şimdi çuvalın ağzını açın, karpuzları sokarsın. Onu daralttığın zaman cevizi bile sokmak zorlaşıyor değil mi? Demek ki biz ne yapacağız? Kendimizi denetleyeceğiz ve Tanrı'nın verdiği o destekle, anlayışla bedenin yönetimi altında değil, biz bedenin üzerinde şef olaraktan hayatımıza yön vereceğiz. Ve üç şeyi hemen size söyleyeceğim. Üç tane öneri, yani yapmanız gereken üç şey söyleyeceğim size. Birincisi, şimdi biz nasıl kendimizi denetleyebiliriz? Nasıl bu alanda güçlü olabiliriz? Nasıl kendimizi sağlıklı bir şekilde, bedenen sağlıklı olaraktan hayatımızı devam ettirebiliriz? Üç şey. Bunlardan birincisi, senin zayıf olan alanın hangi alansa. Hayat içerisinde hepimizin zayıf olduğu alanlar var değil mi? Doğru mu kardeşim? Zayıf olduğumuz alanlar var. Bu zayıf olan alanları Rabbin eline teslim edeceğiz. Rabbe yaklaşaraktan. Öbür taraftan da ne yapacağız? İblise karşı direneceğiz. Kutsal kitap bize bunu söylüyor. Bakın Yakup 4 ayet 7. Destekliyorum bunu. Yakup 4 ayet 7 bize şöyle diyor. Tanrı'ya bağımlı olun. Yani ona teslim olun. Kendini onun eline teslim et. İblise karşı diren sonuç nedir biliyor musunuz? Ne diyor? Özlem bulamadım. Bakın Tanrı'ya bağımlı olun, yani ona teslim olun. İblise karşı direnin nokta nokta nokta ne diyor? Evet söyle. O da sizden kaçacaktır. Demek ki Rab Tanrı'ya biz boyun eğdiğimiz zaman, o zayıf olan alanımızı Rabbin eline teslim ettiğimiz zaman ne oluyor? Osman şeytana direnmiş oluyoruz Rabbe boyun eğdiğimiz için. Rabbin eline teslim ettiğimiz için o zayıf alanımızı şeytana da direnmiş oluyoruz. Direndiğimiz zaman da şeytan ne yapıyor? Hiçbir şekilde gücünü, etkinliğini üzerimizde gösteremiyor. Birinci nokta bu. Zayıf olduğun alanı Rabbe teslim edeceksin. Ben de çok teslim ediyorum. Bazı konularda çok zayıfım. O alanda Tanrım bana yardım et, destek ol diye Tanrıma yardıma çağırıyorum. İkinci nokta, karşında dikilen sorun karşısında, karşında bir sorun dikiliyor, öyle düşün. O sorun, karşında dikilen sorun karşısında ne yapman gerekiyor? O sorunu nasıl aşabilirim? Ya da Tanrım, ben o sorunu aşabilmem için bana gerekli olan anlayışı ya da gerekli olan desteği ver diyerekten Rabbimizin önüne getirip ona soruyoruz. Demek ki ne yapman gerektiğini sormak Tanrı'ya. İkinci noktamız karşında dikili sorun karşısında konusunda ne yapman gerektiğini Tanrı'ya sormak. İkincisi bu. Birincisi Tanrı'ya boyun eğmek, Tanrı'nın eline teslim etmek. İkincisi ne yapman gerektiğini Tanrı'ya sormak. Bunu da şöyle destekliyoruz ayet olarak. 1. Yuhanna Mektubu ayet 5. 1. Yuhanna Mektubu bölüm 5 ayet 14 ve 15. Fırtsayın biz fırtsayın ya. Ne diyor?
Tanrı'nın önünde güvenimiz çok olup onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediğimiz.
Şimdi değerli kardeşler, Rabbim bizim her şeyimizi görüyor ama Rab bizden şunu bekliyor. Sorun mu senin karşındaki sorun? Örneğin tatlıya karşı kontrolsüz müsün? Örnek veriyorum, sadece bir örnek. Üzerine herkes alınmasın. Tatlıya karşı problemin mi var? Ve bu problemini getirebilirsin. Rabbin önüne, Rabbim ben bunu nasıl aşabilirim? Bakın burada çok güzel söylüyor. Ne dilersek Tanrı'dan dilememiz lazım. Rab ben senden şunu istiyorum. Bana gerekli olan gücü ver. Ben bir örnek vermiştim size, hatırlayın. Benim Amerikalı bir kardeş var. Onun aracılığıyla ben bu yolu karar vermiştim. Onda uzun bir tartışmadan sonra. Bu Amerikalı kardeşim, biliyorsunuz Amerikalıların bir donutları var. Böyle yuvarlak, kalın, böyle ortası delik donutları var. Çok severdi donut. Donut. Bizim George kardeş. İsmi de George. Sen tanırsın George. George'u. Bu George bir gün çok ilginç bir şey anlattı bana. Dedi ya Recep, artık kilo aldım artık aldı başını gidiyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. İçime bir sıkıntı geldi diyor. Ve gittim diyor odama. Gittim odama, diz çöktüm diyor. Dua ettim. Ya Rab dedim, sevgili Allah'ım, halimi görüyorsun. Sen bana güç ver. Ben bu tatlı krizine girdiğim zaman ne yapmam gerektiğini bana göster. Ne yapmam lazım? Bana yol göster, sana ihtiyacım var. Dedi ki, Tanrı'ya dua ederken kimse yok. Sabahın 6'sı 7'si diyor, işe gitmeden önce kalktım dua ediyorum. Ya diyor ki, içimde bir ses duydum diyor. İçimde bir ses geldi. Ses şöyle diyordu. George, gerçekten istiyor musun? Recep diyor, emin ol, Tanrı'ma şunu diyemedim. Ya Rab, evet istiyorum. Anlayabildiniz mi? O kurtulmak istediğini söylüyor ama daha karar vermiş değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Tanrım, beni buradan, bu noktadan beni kurtar, özgürlüğe kavuştur. Çok güzel. Ben bunu söylüyorum ağzıyla. Yürek istiyor mu? Bu başka bir şey. Ve diyor ki Tanrı'ya evet diyemedim diyor. Ondan sonra birkaç sene sonra bıraktı tatlı krizi. Yani donatı o krizi açtı. Ama birkaç yıl sonra açtı. O gün değil. Demek ki biz çok şey söyleyebiliriz. Ya Rab şunu şunu şunu istiyorum. Bunu benden özgür et. Şöyle şöyle şöyle şöyle. Ama istiyor musun? Bırakmak çok önemli. Bak bunu al Rab dediğin zaman Rab bunu alamaz. Tutuyorsun çünkü. Ama bıraktığın zaman Tanrı bunu alır. Ha, bu çok önemli. Bırakmak çok önemli. Söyleyeceğiz, bırakacağız. İkinci noktamız buydu. Üçüncü ve son noktamız, içinde bulunduğun durumdan kurtuluş çok çok yavaş ilerliyor olmuş olsa da cesaretini yitirme. Şimdi biz bir şeyden kurtulmak istiyoruz. Örneğin kilo vermek istiyoruz. Çok yavaş gidiyor. Sabırsızlanma. Telaşa girme. Telaşlanma. Neden telaşlanma biliyor musunuz? Şimdi hani o küçük tilkilerden söz ettik değil mi? Hani o küçük küçük şeyler nasıl giriyor bizim hayatımıza? O küçük şeyler nasıl giriyor? Yavaş yavaş. Ağır ağır. Sinsi sinsi. Giriyor ve bir eğer önlemini almazsak bir bakıyoruz ki ip kopmuş vaziyette. Doğru mu? Aynı şekilde onun için diyor ki nasıl yavaş yavaş giriyorsa bize sorunlar, çünkü bir patlama olduğu zaman onun geçmişi var. Yani ben bugün patladıysam onun bir 3 hafta, 5 hafta ya da 5 sene öncesine gittiğim zaman birikmiş orada bir patlama oluyor. Onun için nasıl yavaş giriyorsa aynı yavaşlıkla çıkacağından emin ol. Birden kurtulman mümkün olmayabilir. Ağır ağır ama emin bir şekilde kurtulacağına emin ol. Yapman gereken nedir bu noktada? 37. mezmur. Bunu veriyorum size. Çok önemli. Bildiğimiz ayet 37. mezmur. 3. ayet. İlk kısım ve 5. ayet. 37. mezmur. He? Tabi sabırlı olmak, ama bakın nasıl sabırlı olacağız. Bu ayet bize söylüyor. Sabırlı olacağız, doğru. Ama sabrı da Tanrı'dan istememiz lazım. Bu hakikaten zor bir şey. Diyor ki sen Rab'be güven. Her şeyi Rab'be bırak. Ona güven. O gerekeni yapar. Demek ki bütün olayın özünde şu var. Evet, çok yavaş giriyor, sinsi sinsi. Şimdi sen 20 sene önce böyle miydin? Hatice, at gibi koşuyordun değil mi? Şimdi böyle kıvrık kıvrık oturuyorsun. Ama bu noktaya gelmesinin bir nedeni var. Adım adım, adım adım bu noktaya geldin. Şimdi bundan kurtulma bana göre mümkün. İlle de yani imkansız diye bir şey yok. Yapılması gereken bir takım şeyleri sabırla yavaş yavaş yavaş yapman gerekiyor. Ama Rabbe güvenerek, ona teslim olaraktan sevgili kardeşler. Son bir ayetle kapatıyorum. Son bir ayetle kapatıyorum. 1. Korintoslar 6. bölüm. Last verse. Yeah. 1. Korintoslar 6. 19'dan 20'ye kadar olan kesim. 6, 19 ve 20. Ne diyor Özlem? Bakın, bir bedel karşılığı satın alındınız. Rab İsa Mesih bizim için hayatını feda etti. O kusursuz kanıyla bizi satın aldı. Bizler ona aitiz. O zaman bu bedenlerimizi beni yaratan için en iyi bir şekilde ne yapmam lazım? Yüceltmem lazım. Nasıl yücelteceğim? Sağlıklı olduğum sürece yüceltebilirim. Doğru mu? O zaman şöyle diyelim. Ruhsal sağlığımız ne kadar önem taşıyorsa beden sağlığımız da o kadar önemli sevgili kardeşler. Tanrı'nın bize söylemek istediği, vurgulamak istediği gerçek bu değerli kardeşler. Onun için her ne yaparsak yapalım, her şeyi Rab Tanrı'ya yücelik getirecek şekilde yapmaya gayret edelim. Evet, ruhsal sağlığımız önemli ama beden sağlığımız da aynı oranda önemli. Belki kısa bir şekilde her zamanki gibi Rabbin önünde eğilelim bir 15-20 saniye ve sonra Sami yine duayla kapatır. Gerçekten aslında hepimizin hayatında küçük tilkiler var. Hepimizin hayatında küçük tilkiler var. Bazı şeyleri önemli olmalarına rağmen önemsiz görüyoruz. Ama o küçük tilkiler var ya, o küçük tilkiler bizi kafa üstü getiren işte onlar. O önemsemediğimiz o küçük tilkiler. Onun için Rab diyor ki ayık ve uyanık olun. Ayık ve uyanık olun. Ama dikkat edin, sakın yanlış anlamayın. Hastalıklar hepimiz için. Hasta olacağız. Ama ben diyorum ki değerli kardeşler, huzurun sırrı sağlıklı olmakta. Yani illa da hasta olmak zorunda değiliz. Hasta olacağız ama illa da hasta olmak zorunda değiliz. Sağlığımızı, bedenimizi iyi bir şekilde Rab için kullanmamız gerekiyor. Evet.